Ayrım 16. Paris. Ferit eski püskü bir kamyondan indirdiği somyalardan birini sırtladı. Başladı geniş taş merdivenleri çıkmaya. "Hey arkadaş, baksana. Sen bir katır olabilirsin ama ben değilim," diye bağırdı arkasından kamyon şoförü. "Koca somyayı sırtlayıp çıkaramam. Ucundan tutacak birini bul bana." "Bekle, şunu eve bırakayım. Gelip sana yardım ederim," diye seslendi sesi zor çıkan Ferit. Somyayı yukarı bırakıp nefes nefese aşağı indiğinde, "Yatakhane mi var yukarıda?" diye sordu şoför. "Öyle gibi bir şey." "Ne yapacağım bu kadar yatakla ha? Otel mi işleteceksin?" "Kerhane işleteceğim," dedi Ferit. "Uğramak ister misin ara sıra? Karılar güzel mi?" "Aman Allah'ım, salak herif gerçek zannetti," diye düşündü. "Ya kafayı çekerdi bir gece dayanıverirse kapıya?" "Yahu ailem geliyor da biraz kalabalıklar. Nereden geliyorlar?" "Tut şunun ucunu da çıkartalım yukarı. Haydi arslanım." Ferit adamın başka bir soru sormasını önlemek için ıslıkla günün popüler şarkılarını çalmaya başladı. Adam tek bir somyaya taşıdıktan sonra pes etti. Parasını eline saydı Ferit. Sonra tekrar yüklendi kapı aralığına dayadığı bir başka somyayı. "Yürü oğlum, senin vatanında ihtiyar hamallar bunu 3 katı yük yükler sırtına da bana mısın demez. Hayda," diye gaza getirmeye çalıştı kendini ama son somyayı yukarı taşıdıktan sonra kapının önüne yığıldı kaldı. Telefon sesini duyunca zorlukla doğruldu yerinden. Evelin'in sesi hırçın geliyordu telefonda. "Ne demek evi kiraladım? Ne demek bu?" "Sevgilim, anlayışlı ol. Biletleri alabilmem için paraya ihtiyacımız var. Maaşım yetmiyor. Ben de evi kiraya verdim." "Bana sormadan." "Sana soracak vakit olmadı. Zaten konuşmamış mıydık aramızda? Hem doğum hem de seyahat için elimizde biraz para olması gerektiğini." "Bunu sağlamak için ben de çalışacaktım. Öyle karar vermiştik." "Senin çalışmanı istemiyorum. Hamilesin, yorulmamalısın. Üstelik bizi götürecek tren yakında hareket edecek. Bu kararı birlikte vermeliydik. Bana da sormalıydın. Türk olduğumu unutuyorsun. Bizler kararları kadınlara sormadan kendimiz alırız. Bazen Türklüğüm tutuyor işte." "Şakaya vurarak atlatamazsın Ferit." "Zamanım yoktu güzelim. Sen burada değil, erişemeyeceğim uzaklıkta bir sayfiye yerindeydin. Acele karar vermeliydim. Verdim." "Ne büyük bir saçmalık bu. Şimdi nerede kalacağız? Ne yapacağız?" "Sadece kısa bir süre için sen arkadaşında kalmaya devam edeceksin. Ben de Muhlise sığınacağım. Belki de hocamın evine geçerim." "Ayrılacağız öyle mi?" "Evelin, kaç kere söyledim sana. Bu parayı geri çeviremedim çünkü çok ihtiyacımız var. 15, bilemedin 20 gün içinde birlikte İstanbul'a gideceğiz ve hiç ayrılmayacağız. Evde burada boş duracağına bize biraz para getirsin." "Hayatımda böyle bir saçmalık duymadım. Kocam evimizi bana sormadan kiraya veriyor ve beni arkadaşımın evine postalıyor." "Sen zaten biraz daha uzun kalmak istemiyor muydun orada, arkadaşın rahatsız diye? O iyileşene kadar kalmak istediğini söylemiyor muydun bana, kızmamdan korktuğun için?" "Öyle değil mi?" "Şuna da bak. Madem anlamıştın, niye yardımcı olmaya çalışmadın? Egoist adam. Seni özleyeceğim için uzun süre gitmeni istememiştim. Şimdi ne değişti? Artık özlenmiyor muyum?" "Kocan eve iyi para vermeye hazır bir enayi buldu ve paraya ihtiyacı olduğu için evi ona kiraladı. Tek istediği kısa bir süre idare etmen. Bak canım, yarın dersten çıkınca eğer banliyö treni işliyorsa hemen geleceğim yanına. Hafta sonunu beraber geçiririz. Durumu sana bir kere daha anlatırım. Oldu mu sevgilim, benim minik kuşum?" Telefonu kapattıktan sonra "Of be," dedi Ferit. Evelin'e laf anlatmak 3 kat merdivende somya taşımaktan daha zormuş. Evin adeta küçük bir yatakhaneye dönüşmüş oturma odasında yataklara çarparak yürüdü, mutfağa geçti. Kendine bir kahve yaptı. Tel dolabın içine peynir, ekmek ve makarna doldurmuştu. Tüm hazırlıklarını yapmıştı. Şimdi iş misafirleri beklemeye kalıyordu. Elinde kahvesiyle yine oturma odasına geçti. Yaptığı işe beğenmeyerek baktı. Oturma odası odalıktan çıkmıştı. Yan yana dizilenmiş 4 soymada enlemesine 6 kişi, yemek masasının yerinde bir, yere yaydığı şiltelerde 3-4 kişi yatabilirdi. Yatak odasına bir yer yatağı daha sığdırabildiği için 4 kişi de orada, küçük odada Selva ve ailesi, kendi de kanepenin üzerinde. Hafta sonu mutlaka Evelin'i görmeye gitmeliydi. Ne pahasına olursa olsun. Yoksa karısı özledim bahanesiyle eve gelip de bu hali görecek olursa... Ama ona Muhlis'te kalıyorum dememiş miydi? Paris'e inerse eve uğramadan doğruca Muhlis'e gelmesini tembihlerdi. Evelin'in nesi var nesi yoksa alıp götürmeliydi hafta sonu. Onu bunu almaya eve gelmemesi için. Ayrıca gerçekten bir kiracı bulması gerekecekti eve, Paris'ten ayrılmadan önce. Bir emlak bürosuna gitmekte fayda vardı. Kendi de Muhlis'e taşınsa belki daha doğru olurdu. Böylece evde bir kişiyi daha yatırabilirdi. Tarık'la konuşmalıydı bu konuyu. Ne tuhaf, 40 yıllık arkadaşı Muhlis dururken sırdaş olarak Tarık'ı seçmişti kendine. Ferit'in misafirleri Fransa'nın işgal altındaki şehirlerinden, kasabalarından gelmekteydiler. Almanlar, Fransa'nın dört bir tarafından topladıkları Yahudileri Almanya'daki çalışma kamplarına göndermek üzere Paris'e sevk ederlerken, Ferit'in üyesi bulunduğu örgüt de aynı şeyi yapıyordu. Başka bir maksatla. Yahudileri onları kabul etmeye hazır tarafsız ülkelere yollamak üzere Paris'teki buluşma noktalarında toplamaktaydı. Evlerinden, iş yerlerinden sökülen insanlar Almanya'da çok ağır şartlarda çalışmaktan kurtulmak için kendilerine yardıma hazır Fransızların evlerinde ya da bazı otellerde toplanıyor, çeşitli vasıtalarla tarafsız memleketlere doğru yola çıkıyorlardı. Henüz Almanya'daki kampların birer ölüm tuzağı oldukları bilinmiyordu. İnsanların bu kamplarda sabuna, parşömene dönüştükleri, kobay olarak kullanıldıkları ya da zehirli gazlar veya kurşuna dizilerek kitle halinde öldürüldükleri savaş sonrasında ortaya çıkacaktı. Türk devletinin Ankara'dan Türk uyruklu Yahudileri kurtarmak için yollayacağı trene binerek doğuya gitme ümidiyle Paris'te toplananlar toplam 97 kişiydiler. Çeşitli otellerde ve evlerde bekleşiyorlardı yola revan olmak için. Korkuyorlardı. Çünkü bazılarının Türkiye ile hiçbir bağları olmadığından henüz ellerinde ne Türk pasaportları vardı ne de seyahat belgeleri. Küçük bir ümidin peşine takılarak gelmişlerdi Paris'e. Kendileri için hazırlanmış evlere, sığınaklara doluşmuş, kurtuluşu beklemekteydiler. Ferit hepsinin de mutlaka kurtulabileceğini umudunu nedense hiç yitirmiyordu. Muhlis'in veya Tarık'ın eninde sonunda pes edeceğine inanıyordu. Eğer bu insanların yüzlerini görürlerse, eğer birini elbette değil ama sadece kendi evinde barınacak olanları. O zavallı insanların inançlarının sarı renkli sembolünü bulaşıcı bir hastalığa işaret edermişçesine göğüslerinde taşımaya mahkum edilmelerinin, ailelerinden, evlatlarından koparılmalarının, işlerinden olmalarının öyküsünü kendi ağızlarından dinlerlerse belki. Kim bilir? Kapının zilini duyunca önce pencereye koştu Ferit. Kimseyi göremedi aşağıda. Herhalde binanın kapısı açık kalmıştı. İçeri girmişti zil çalan. Merdivende ayak sesleri ve konuşmalar duyuluyordu. Aceleyle yürüdü antreye, açtı kapıyı. Karşısında Tarık'ı görünce şaşırdı. Beklediğimden daha erken geldiler dedi arkadaşı alçak sesle. Tarık'ın arkasında merdivenlerin karanlığına duranları o zaman fark etti. Ne mahsuru var? Buyurun girin. Hazırlığını tamamladınsa merak etme her şey tamam. Tarık arkasını döndü ve peşindeki küçük kalabalığı tanıştırmaya başladı. Bu bey Rafael Alfandari, karısı Selva, küçük Fazıl, bunlar da Perla ve Samuel. Peri ve Sami diye düzeltti kucağında çocukla dikilen uzun boylu genç kadın. Ben sadece bir oğlunuz var sanıyordum. Bunlar benim küçük dostlarım, çocuklarım değil. Ben de bilmiyordum beş kişi olduklarını dedi Tarık, mahcup mahcup gülümseyerek. Önemli değil, haydi girin içeri dedi Ferit. Teker teker girdiler kapıdan. Tarık salonun durumunu görünce şaşırdı. Bu da nesi? Burayı seyyar hastaneye çevirmişsin dedi. Başka misafirlerim de gelecek. Biz nerede yatacağız? Bu odada mı diye sordu Rafael. Hayır, sizin içeride özel odanız var. Ama küçük misafirler hesapta yoktu, dedi Ferit. Çok özür dilerim, dedi Rafael. Sayımız çoğalınca size yük olacağımızı ben karıma anlatamadım. Hemen çıkıp münasip bir yer aramalıyım bu civarlarda. Bir otel Bonaparte vardı. Telefonunu bulabilir miyim acaba? Katiyen olmaz, dedi Ferit. Sakın ortalıkta fazla dolanmayın. Eğer lüks peşinde değilseniz hep birlikte biraz fedakarlıkla idare edeceğiz. Çocuklar herhangi bir yere kıvrılıverirler dedi Selva. Samuel ve Perla kapı dibinde bilmedikleri bir dilde sürüp giden bu konuşmayı can kulağıyla dinliyorlardı. Çocuk lafı kulaklarına tanıdık gelince korku ile birbirlerine baktılar. Çocuklar Türkçe biliyorlar mı diye sordu Ferit. Öğreniyorlar. Selva onlara ders veriyor diye atıldı Rafael. Ah bu harika işte dedi Ferit. Haydi hemen yerleşin siz. Odanıza buyurun. Bakın koridorun sonunda sağdaki kapı. Tuvalet de tam karşınızda. Sonra korku içinde bekleşen çocuklara döndü. Size kanepeyi ikram ediyorum. Orada ben yatacaktım ama kanepeye şimdi ikiniz sıkışmak zorunda kalacaksınız. Ben de başımın çaresine bakacağım dedi Fransızca. Adlarınız neydi? Sami, Sami dedi kestane saçlı oğlan. O da kardeşim Peyi. Haydi bakalım Sami ve Peri. Şu konsolun üstüne bırakın eşyalarınızı. Pasaportlarınızı ve kıymetli eşyalarınızı birinci çekmeceye koyabilirsiniz. Kıymetli eşyalarımız yok dedi Perla. Parasını annesinin donuna diktiği bir torbada saklıyordu ve kimseye göstermeye niyeti yoktu. Ferit bu yataklarda kimler yatacak diye sordu Tarık. Paris'te toplanacak olanlar. Değişik şehirlerden geliyorlar. Üç kişi daha bekliyorum ama belki de gelmezler. Neden? Dağlardan İspanya'ya geçme ihtimalleri varmış. Evelyn ne diyor bu işi? Onun haberi yok. Ne? Sonra anlatırım. Selva kendilerine ait odaya oğlunu ve eşyalarını yerleştirirken Rafael yanlarına geldi. Size çok şey borçluyuz Tarık Bey dedi. Eminim kurtuluşumda çok emeğiniz geçti. Tarık Rafael'in Türkçeyi hiç aksansız konuşmasına şaşıp kalıyordu. Estağfurullah dedi. Ben sefaretleri devreye sokmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Treni de bize haber veren sizsiniz. Bu trende sizin durumunuzda olan başkaları da olacak. Sizden çok daha beter durumda olanlar var dedi Ferit. Sizler yine Türk hükümetinin koruması altındasınız. Fransız veya Alman Yahudileri, hatta İtalyan asıllılar, genç kızlar ve delikanlılar, çocuklu kadın. Sustu. Etmez olur muyum? Biz evinizi açtınız. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Yemek mi yapmamı istiyorsunuz, temizlik mi? Hiçbiri. Bu yataklarda yatmak üzere bazı kimselerin geleceğini anladınız sanıyorum. Elbette. Herhalde onlar da bizimle aynı trene binmek için burada toplanıyorlar. Evet, ama onların hiçbiri Türk uyruklu değil. Türkçe de bilmiyorlar. Türkiye'den yollanan bu vagona binebilmeleri için Türk pasaportu gerekmiyor mu? Pasaportlarını temin edeceğiz. Ama yolda herhangi bir aksilik olursa Türk gibi davranmaları ve birkaç kelime Türkçe bilmeleri gerekiyor. Dediniz ki siz Türkçe öğretiyormuşsunuz. Acaba benden onlara Türkçe öğretmemi mi istiyorsunuz? Yapar mısınız? Seve seve. Zaten bu işi Marsilya'da ne zamandır yapmaktayım. Onlara lazım olacak cümleleri ezberletirim. Ama bir sualim var. Türk gibi davranmak dediniz. Bu nasıl oluyor? Merak ettim. Bir Türk nasıl davranır? Çok çay içer mesela. Çayına süt koymaz, abdest alabilir, tesbih çekebilir. Kahvaltıda peynir ve zeytin yer. Belki birkaç kişinin eline de Kur'an-ı Kerim veririz, okur gibi yaparlar. Selva güldü. Yanlarına dolma, kuru köfte de verelim. Ben pişiririm evde, yola çıkmadan dedi. Aman siz bunları pişirebiliyorsanız bir an evvel pişirin de ağız tadıyla bir yemek yiyelim bu evde, dedi Ferit. Ben yemek yapmayı evlendikten sonra Paris'te öğrendim, dedi Selva. İyi bir aşçı değilim. Keşke ailem bana piyano ve keman çalmayı, değişik lisanlar konuşmayı öğretmek yerine yemek pişirmeyi gösterseydim. Bütün emekleri benim iyi bir koca bulmam içindi. Halbuki kocalar iyi yemek yapan bir zevceyi her şeye tercih ediyorlar. Öyle değil mi Rafo? Ben değil dedi Ferit. Ben evlenirken aşçı değil hayat arkadaşı istiyordum. Bulabildiniz mi bari? Sanıyorum. Bakmayın Selva'nın öyle dediğine. Ben de hayat arkadaşı istiyordum. Ama benimki silah arkadaşı çıktı dedi Rafo. Selva kendini savaşçı sanıyor ve dünyayı tek başına kurtarmaya çalışıyor. Gelin el ele verelim. Önce Paris'te ve bizim evde toplanacak olanları kurtaralım. Sonra da dünyayı kurtarmaya soyunuruz. Ne dersiniz Selva? Diye sordu Ferit. Bu uzun zamandır aldığım en güzel teklif dedi Selva. Belki de Rafa'nın evlenme teklifinden beri. diyecekti ki dudağını ısırıp sustu. Rafa ona evlenme teklif etmemişti. O bildirmişti evlenme kararını Rafa'ya. Döndü, kanepenin üzerinde çocuklarla konuşan kocasına baktı. Vagona bindirildiği geceden beri çok kilo kaybetmişti Rafa. Geceleri doğru dürüst uyku uyuyamıyor, kabuslarla savaşıp tar içinde yatağından fırlayarak uyanıyordu sık sık. Rafa, beni hakikaten seviyor musun diye düşündü. Ben bir nimet miyim başında yoksa bir bela mı? Hangisi? Pişmanlık duyduğun oluyor mu hiç benimle evlendiğine? Ailenden, memleketinden koptun diye benim yüzümden kızıyor musun acaba bana için için? İstanbul'a varabilirlerse eğer gidip kayınvalidesiyle konuşmayı kafasına koydu o anda. Ellerine sarılıp yalvaracaktı kadına, oğlunu affetmesi için. Annesini, kardeşini, kuzenlerini, kısacası ailesini geri vermeliydi kocasının. Ah Rafa dedi içinden, benim seni sevdiğim kadar seviyor musun acaba sen de beni?